Ayrım 32.
Önergeyi meclise getirenler, konunun mali yönünü ileri sürdükleri halde bunun üzerinde de kimse durmamıştır. Meclisin o günkü oturumuna başkanlık eden Celalettin Arif Bey, bugün fes ve kalpak zamanı değil, herkes istediğini giysin diyerek meseleyi kapatmıştır. Hiçbir meseleyi görüşme konusu yapmaktan çekinmeyen BM Meclisi, başkanını, hükümeti, tek tek bütün vekilleri, orduyu, kumandanları ve kendi kendini en acı bir şekilde tenkit etmiş, aynı toleransı dışarıdan kendisine yöneltilen tenkitlere karşı da göstermiştir. Bunun en güzel örneği, meclisin 9 Eylül 1920 günü toplantısında okunan aşağıdaki telgraftır. Milli varlığımızın temini uğrunda lazım gelen kesin tedbirleri düşünmek üzere her manasıyla görevlendirdiğimiz sizlerin şimdiye kadar Büyük Millet Meclisi'nde geçirdiğiniz görüşmelere nazaran tam beklediğimiz şekilde taraflı bir neticeye doğru ilerleyemediğimiz anlaşılmaktadır. Acaba müvekkilleriniz hangi tekliflerinizden yüz çevirmiştir beyefendiler? Rica ederiz. Dindaşlarımızın namus ve hayatları Yunan palikaryalarının payi hakaretleri altında çiğnenmesin. Binaenaleyh, son tehlikeye maruz kalmadan düşünün, taşının, irşat sizden, o irşat dairesinde hareket etmek de bizden, tevfik de Allah'tandır. Bu telgraf Kuşehir'den gönderilmiş ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti namına Ömer Lütfi Bey ile belediye reisi, ulema ve eşraftan birçok kimse tarafından imzalanmıştır. D. İhtilalin Zaferi. Anadolu İhtilali 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla meşruluk kazandığı halde 1920 yılında 3 büyük tehlike geçirmiştir. Bu tehlikelerden birincisi uzun zamanda güçlükle bastırılabilen karşı ihtilal hareketleri, ikincisi Yunanlıların Haziran sonunda büyük ölçüde ileri harekete geçerek Kuvayi Milliye cephelerini bozup Batı Anadolu'nun geniş bir kısmını işgal etmesi, üçüncüsü ihtilalin en büyük dayanağını teşkil eden Çerkez Ethem kuvvetlerinin tasfiyesi zorunluluğudur. Bu tehlikelere karşılık 1920 yılında Anadolu İhtilali Doğu'da ilk askeri zaferini kazanmış ve bir yabancı devlet ile ilk olarak bir barış anlaşması imzalamıştır. Kitabın bu bölümünde 3 kısım halinde karşı ihtilalin bastırılması, Doğu'daki askeri ve siyasi zafer ve nihayet milis kuvvetlerinin tasfiyesi anlatılacaktır. Konunun bütünlüğünü bozmamak için Yunan taarruzunun nasıl geliştiği teferruatı ile nakledilmeyecektir. Zaten bu askeri hareket Yunanlıların kuvvet üstünlüğü ile cereyan ettiği için büyük ve önemli muharebeler olmamıştır. Burada kısaca Yunan taarruzunun nereden başlayıp nerede bittiğini belirtmekle yetineceğiz. Yunan ordusu başkumandanlık karargahı 1920 yılı başlarında Selanik'ten İzmir'e nakledilmişti. Anadolu'da 1. ve 2. Yunan kol orduları bulunuyordu. 1. kol ordu karargahı İzmir'de, 2. kol ordu karargahı Manisa'daydı. 1. Kol Ordu'nun iki tümeninden biri Menderes Nehri, diğeri Küçük Menderes Nehri boyunca yerleşmişlerdi. 2. Kol Ordu'nun bir tümeni Turgutlu, bir tümeni Bergama bölgelerindeydi. Anadolu Rumlarından teşkil eden İzmir tümeni ile Kidonya tümeni İzmir'de bulunuyordu. Yunanlıların Haziran 1920'de Anadolu'da tuttukları çizgi, Minne hattı, dipnot, Türk Milli Kuvvetleri ile Yunan ordusu arasında çatışmayı önlemek için İngiliz generali Minne tarafından tespit edilmiş bir çizgidir. Diye anılan Burhaniye, İvrindi, Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli çizgisiydi. Türk ordusunun zayıf birliklerden ibaret bazı tümenleri ve Kuvayi Milliye'nin önemli bir kısmı karşı ihtilal hareketlerinin bastırılması amacıyla Batı cephesinden alınmış olduğundan Yunanlıların karşısında gayet zayıf kuvvetler vardı. Yunan ordusunun karşısındaki Türk kuvvetlerinin bulundukları yerler ve mevcutları şöyleydi. Dipnot, Rahmi Apak, Garp Cephesi Nasıl Kurtuldu, sayfa 148-149. Ayvalık bölgesinde 172. Piyade Alayı Edremit Burhaniye, Ayvalık halkından müteşekkil milli kuvvetler, Pelit Köylü Mehmet Müfrezesi, hepsinin mevcudu 500-600 silahlıdan ibaretti. Bu kuvvetlerin karşısında bir Yunan alayı vardı. Soma bölgesinde 188. Alay ve Milis Kuvvetleri, tamamının mevcudu 700 silahlı. Akhisar bölgesinde Binbaşı Hüsnü Bey kumandasında 400-500 kişilik bir kuvvet, milis ve ordu birlikleri. Salihli bölgesinde Çerkez Ethem kuvvetlerinin bir kısmı. Cephenin güney kısmında Menderes bölgesinde bütün mevcudu 5000 kişiyi bulmayan 57. Tümen ile Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe ve diğer milis kuvvetleri bulunuyordu. Bu milis kuvvetlerinin hepsinin mevcudu 5000 kişiden fazlaydı. Yunan ordusu 22 Haziran'da bütün cephe boyunda taarruza geçti. Taarruzun zamanı Yunanlılar bakımından iyi seçilmişti. Anadolu ihtilalini ezmek ve Türkiye'yi istenilen bir barışa mecbur etmek için bir bakıma bundan daha elverişli bir zaman olamazdı. Büyük Millet Meclisi henüz toplanmıştı. İhtilalci kuvvetler karşı ihtilal kuvvetleriyle savaşmaktaydı. İtilaf devletleri ve Yunanistan bu taarruz ile Türkiye'yi çökerteceklerini ummaktaydılar. Üstün kuvvetlerle başlayan Yunan taarruzu karşısında Türk cepheleri gerçekten büyük bir bozguna uğrayarak dağıldı. 1. Yunan kol ordusu Afyonkarahisar genel yönünde taarruz emrini almıştı. Diğer bir Yunan kol ordusu da Balıkesir, Bandırma, Bursa yönünde ilerlemekteydi. Yunanlılar 2 hafta içinde Bursa, Alaşehir, Nazilli çizgisine kadar Anadolu'yu işgal ettiler. 9 Ağustos 1920 tarihinde de Uşak bölgesini ele geçirdiler. 1. Karşı ihtilalin bastırılması. Anadolu ihtilalinin tutunması ve başarısını tehlikeye sokan en önemli olaylar karşı ihtilal hareketleridir. Anadolu ihtilalinin niteliğini ve halkın ihtilal ile olan ilişiğini ilgili bölümlerde belirtmiştik. Halkın ve bütün müesseselerin ihtilal tarafında olmaması bir karşı ihtilalin şartlarını kolaylaştırmaktaydı. Hükümet, Anadolu ihtilalini kendi imkanlarıyla bastıramayacağını anlayınca ihtilale karşı hareketler yaratmak ve bu hareketleri besleyerek ihtilali tasfiye etmek yolunu tutmuştu. Gerçi Anadolu ihtilalinin tasfiyeye uğraştığı her ayaklanma bir karşı ihtilal niteliğinde değil. Fakat her birinde az veya çok İstanbul'un parmağı vardı. İhtilali tehlikeye düşürecek nitelikteki karşı ihtilal teşebbüsleri için en elverişli yer ise Marmara bölgesiydi. Marmara'nın güneyi ve doğusu gerek stratejik özelliği, gerekse bu bölgelerin sosyal yapısı bakımından karşı ihtilal hareketleri için bilhassa seçilmişti. Marmara'nın güney bölgesi, Batı Anadolu'da kurulmuş olan Kuvayi Milliye'nin ve cephelerin kuzey kanadını teşkil etmekteydi. Burada başlayacak bir karşı ihtilal hareketi, başarıya ulaştığı takdirde Kuvayi Milliye'yi arkadan ve yandan kolayca vurabilirdi. Marmara'nın doğu bölgesi ise İstanbul-Ankara yolu üzerinde bulunuyordu. Bu bölgede gelişecek bir karşı ihtilal hareketi Ankara'ya kolayca ulaşabilirdi. Bütün bunlardan başka İstanbul'dan beslenmesi ve takviyesi gereken karşı ihtilal hareketleri için her türlü ulaştırma imkanları bakımından Marmara Havzası uygun düşüyordu. 1. ve 2. Bozkır ayaklanmaları, Konya ayaklanması, Güneydoğu Anadolu'da Viranşehir'de milli aşiretin ayaklanması, mevzi kalmaya mahkum ve tasfiyesi kolay hareketler olduğundan bunlar üzerinde durulmayarak ihtilal için büyük endişeler yaratan ve güçlükle bastırılan karşı ihtilal hareketleri kısaca belirtilecektir. Anadolu ihtilaline karşı ilk hareket 1919 yılı Ekim ayında yani Sivas Kongresi'nden sonra Gönen'de kendisini göstermiştir. 61. Tümen Kumandanı Albay Kazım Bey, 14. Kolordu Kumandan Yusuf İzzet Paşa'ya yazdığı 25 Ekim 1919 tarihli telgrafında, dipnot, Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayı 9 vesik 219. İstanbul'dan Gönen'e gelen İzmit eski mutasarrıfı emekli jandarma binbaşılarından Anzavur Ahmet Bey'in Manyas'ta milli hareket aleyhinde teşkilat yapmakta olduğu öğrenilmiştir dedikten sonra Bandırma'daki Çerkez ileri gelenlerinden bazılarının isimlerini bildirerek bunlar kanalı ile Anzavur Ahmet'i bu fikrinden vazgeçirmeye çalışmasını rica etmiştir. Anzavur Ahmet'in meydana çıkışına ait elimize geçen ilk resmi belge bu telgraftır. Anzavur Ahmet, Gönen, Manyas, Viga bölgesinde kuvvet toplayarak Kuvayi Milliye'yi dağıtmak üzere harekete geçmişti. Kazım Paşa'ya gönderdiği bir mektupta dipnot Kazım Paşa'dan dinledik. Aşağı yukarı şöyle diyordu. Sen askersin, kumandansın. Kumandanlar vazifelerini bir taraf olarak yapmalıdırlar. Bu milli çeteler İttihat ve Terakki eşkıyasıdır. Ben bunları terbiye etmek üzere geleceğim. Sen hiçbir şeye karışma. 14. Kolordu Kumandanı Yusuf İzzet Paşa da Anzavur'un faaliyetini Harbiye Nezaretine 2 Kasım tarihli bir şifre ile bildirmişti. Kolordu Kumandanının verdiği bilgiye göre Anzavur Ahmet 2 Kasım'da Susurluğa gelerek deliller bağırtıp ahaliyi hükümet önünde toplama ve verdiği bir nutukta artık askerlik kalmadığını, askerlerin evlerine gitmelerini, milli teşkilat adına toplanan paraların hesabını soracağını söylemiş ve bunun üzerine oradaki nakliye taburu ve topçu taburu erlerinden bir kısmı dağılmış, 40-50 er de kendisine katılmıştır. Susurluk'tan bir miktar silah ve hayvan alarak gitmiştir. Kolordu kumandanı Anzavur Ahmet'e karşı aldığı tedbirleri Harbiye Nezaretine şöyle bildirmektedir. Bursa'da 56. Tümenden 250-300 kişilik bir kuvvetin Bandırma'ya hareketini emrettim. Her şeyden önce Yunanlılara karşı Soma, Akhisar cephelerinde kuvvetli bulunmak ve bu cephedeki nizamiye ve milli teşkilatımızı arka taraflardan içeriden ortaya çıkacak tehditlere karşı himaye etmek esas fikrini muhafaza ve takip ediyorum. Binaenaleyh, içeriye karşı bir taraftan Balıkesir'de ve diğer taraftan Bandırma'da kuvvetli bulunmak ve Manyas, Gönen havalisinde kuvvetli bir müfreze bulundurmak üzere tedbirler aldığımı arz eyler ve halen Ahmet Anzavur'un bir serseri eşkıya mahiyetinde olup kamuoyu üzerinde ciddi bir tesir yapmadığını kuvvetli surette zan ve tahmin ederim. Kendisinin hareketlerini ve fiillerini ciddi surette takip etmekte olduğum maruzdur. Yusuf İzzet Paşa telgrafında da belirttiği gibi Anzavur'a karşı bazı tedbirler almış, bu arada Kirmaslı, Mustafa Kemal Paşa ve Bandırma'daki 56. Tümen'e ait kuvvetlerin 61. Tümen Kumandanı Albay Kazım Bey emrine verildiğini Bursa'daki 56. Tümen Kumandanlığı'na bildirmiştir. 16 Kasım 1919 tarihinde Harbiye Naziri Cemal Paşa 14. Kolordu Kumandanı'na aceledir kaydı ile şu telgrafı yazmıştır. Önemsiz gördüğümüz Ahmet Anzavur meselesinin önem kazandığı bu zamanda Salihli'de bulunmaklığınız uygun değildir. Cepheden daha çok önemli olan bu anarşinin mutlaka bastırılması gerekli ve lüzumludur. Bundan dolayı bir an önce bölgenize dönmekle bu meseleye son vermenizi rica ederim. Dipnot: Harp Tarihi Vesikaları Dergisi Sayı 11, Sayfa 271. Görülüyor ki Milli Hareket'in İstanbul hükümetindeki mümessili Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Anzavur'un faaliyetine Yusuf İzzet Paşa'dan daha çok önem vermektedir. Bu telgraf üzerine Yusuf İzzet Paşa da işin ciddiyetini anlamış ve Harbiye Nezaretine yazdığı cevapta Anzavur hakkında aldığı bilgileri ve kanaati şöyle ifade etmiştir. 1. Ahmet Anzavur adındaki eşkıyanın mutlaka İstanbul'da pek yüksek mehafilin birisi tarafından tertip edilmiş karşı bir ihtilal hareketine, dipnot, karşı ihtilal deyiminin kullanıldığını ilk defa bu metinde rastlamaktayız ve siyasetine fedakar aleti olduğu tahakkuk etmiştir. Son defa 12-11-1920 günü Susurluğa geldiği zaman buradaki topları kendi emrine aldıktan sonra asker kendisini iltihak ettiğinden ve iltihakçı manevrası olan Kuvayi Milli aleyhine yürümeye başladığından ve buna da muvaffak olacağından bahis ve keyfiyetin o suretle padişaha arzını yazdığı bir telgraf ile Dahiliye Nazırı Damat Şerif Beyefendi Hazretlerinden rica etmiştir. Bu melun daima halka karşı beyanatında padişah tarafından görevlendirilerek gönderildiğini söylemek suretiyle halkı ifade çalışmaktadır. 2. Ahmet Anzavur'u insaf yoluna davet etmek ve İslamlar arasında bölünmeye meydan vermemek için göstermiş olduğum soğukkanlılık ve Balıkesir Reddi İlhak Heyeti Merkeziyesi tarafından yapılan samimi teşebbüsler bilakis kendisine bu ikinci defaki hareketi yapmak için vakit kazandırmıştır. Ve artık maksadının hükümetin iç ve dış siyasetine karşı tamamen aykırı olduğundan zerre kadar şüphe kalmamış ve orduyu dağıtmak, mebus seçimlerine mani olmak ve vatan müdafasından başka bir endişesi olmayan Kuvayi Milliye'yi dağıtmak üzere fiili ayaklanmış ve ihtilalde bulunmuş ve bu defa kendi aleyhine sevk edilen askeri müfrezelerimize de silah ile karşılık vermiş ve direnmiştir. Anzavur liderliğinde 25 Ekim 1920'de başlayan ilk karşı ihtilal hareketi bir ay içinde bastırılmıştır. Anzavur'a karşı yapılan harekete 61. Tümen Kumandanı Albay Kazım Bey kumandasında 400 piyade, 50 süvari ve 56. Tümenden Yarbay Rahmi Bey kumandasında 174. Alay ve Çerkez Etem kuvvetleriyle bazı küçük Kuvayi Milliye müfrezeleri katılmışlardır. Anzavur ikinci defa olarak 16 Şubat 1920 tarihinde tekrar meydana çıktı. Bu hareket Biga taraflarından başlamış Avonya, Gönen, Susurluk, Kirmasli ve Bandırma mıntıkalarına kadar yayılmıştır. Anzavur'un ikinci teşebbüsü birincisinden daha tehlikeli görünmekteydi. Zaman itibariyle de durum nazikti. Karşı ihtilal hareketi gittikçe gelişmekte ve İstanbul'dan teşvik ve takviye edilmekteydi. Nisan ayına ulaşıldığı halde Anzavur'un teşebbüslerini önlemek mümkün olamamıştı. Damat Ferit Paşa hükümeti Anzavur'un sağladığı başarıdan cesaret alarak İzmit bölgesinde de bir karşı ihtilal hareketi hazırlamaya girişmişti. Anadolu ihtilali iki önemli bölgede kuvvetli karşı ihtilal hareketleriyle baskı altında kalmıştı. İstanbul hükümetinin 18 Nisan 1920 tarihli kararnamesiyle teşkil olunan Kuvayi İnzibatiye birliklerinin silahlandırılması için bizzat Sadrazam Damat Ferit Paşa İstanbul'da İngiliz kontrolündeki Maçka silahhanesinden alınmak üzere 600 tüfek, 30 bin piyade fişeği ve 80 bin makinalı tüfek cephanesi verilmesi için İngiliz Başkumandanlığından bir belge almıştı. Dipnot: Tevfik Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da, sayfa 58. Nisan 1920 ayında Anadolu ihtilali tehlikeli günler yaşamaktaydı. Heyeti temsiliye, karşı ihtilal hareketlerini bastırabilmek için Marmara Güney Bölgesi'nde ilk tedbir olarak 56. Tümen Kumandanı Bekir Sami Bey ile 61. Tümen Kumandanı Albay Kazım Bey'i olağanüstü yetkiler tanıdı. Bu iki kumandan bölgelerinde hükümet gibi karar alıp icraat yapabileceklerdi. 12 Nisan 1920 günü heyeti temsiliye Anzavur'a karşı geniş çapta hareket yapılması emrini verdi. Bu harekete şu kuvvetler katılmışlardı. Yarbay Rahmi Bey kumandasında 174. Alay, Balıkesir Taburu, Edremit, İvrindi, Akhisar Müfrezeleri, Bursa Milli Kuvvetleri, Soma Milli Kuvvetleri, Mehmet Ali Bey kumandasında 3. Süvari Bölüğü, Çerkez Etem Kuvvetleri, Sarı Efe Kuvayi Milliyesi. Albay Kazım, Albay Bekir Sami, Kurmay Binbaşı Derviş, Yarbay Sabri gibi kumandanlar hareketi bizzat idare ediyorlardı. Demirci Efe'de 600 atlı göndermişti. Susurluk civarında iki taraf arasında şiddetli bir muharebe cereyan etti. Anzavur'un kuvvetleri dağılmıştı. Anzavur kaçtı. Kazım Özalt'ın bize naklettiğine göre bu harekette başarı birinci derecede Çerkez Ethem'in kuvvetleri sayesinde elde edilmişti. Marmara'nın doğu bölgesinde ilk karşı ihtilal hareketi 1920 yılı başlarında Düzce'de başlamış, Hendek, Adapazarı ve Bolu bölgelerine kadar yayılmıştır. Heyeti temsiliye bu hareketi bastırmak için ne kadar kuvvet toplayabilmişse hepsini bu bölgelere sevk etmiştir. Nazım Bey kumandasındaki mürettep tümen, 24. tümen, 11. tümen, Albay Osman Bey kumandasındaki birlikler, Arif Bey kumandasındaki 127. alay, Çerkez Ethem Kuvayi Seyyaresi, Çolak İbrahim Bey Kuvayi Milliyesi, Demirci Efe'nin gönderdiği Zeybek müfrezeleri, Sarı Efe Kuvayi Milliyesi ve daha birçok Kuvayi Milliye müfrezeleri karşı ihtilal bölgesinde harekete katılmışlardır. Adeta cephe boşaltılmış ve bütün kuvvetler iç savaşa sokulmuştu. Adapazarı, Hendek, Düzce, Bolu ve Gerede'yi içine alan büyük bir bölgede 1920 yılı başlarında başlayan karşı ihtilal hareketinin tasfiyesi işi yılın ortalarına kadar devam etmiş, Temmuz ayında Hendek ve Düzce tarafında ve Ağustos ayında Düzce, Bolu, Mudurnu, Adapazarı bölgesinde karşı ihtilal yeniden canlanmıştır. 1920 Mayıs'ında Anzavur da bu bölgede karşı ihtilale katılarak üçüncü defa ortaya çıkmıştır. İstanbul hükümeti karşı ihtilal hareketlerini düzenlediğini ve desteklediğini gizlemeye lüzum bile görmemiştir. Padişah 13 Mayıs'ta Düzce, Adapazarı, Bolu ve Gerede'de bu harekete yardım edenlerden 16 kişiye nişan vermiştir. Karşı ihtilalin muntazam kuvvetleri sayılan Kuvay İnzibatiye'nin kumandanı, önce eski Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa, 29 Nisan 1920, sonra Subhi Paşa, 21 Mayıs 1920 idi. İhtilal kuvvetleri büyük kayıplar vererek bazı birlikler ve tümenlerin dağılması ve hatta karşı tarafa geçmesi pahasına uzun bir zaman içinde de olsa karşı ihtilal bölgesine hakim olmaya başladı. 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa'nın 23-24 Mayıs 1920 gecesi Geyvi İstasyonu'ndan dakika tehiri mesuliyeti muciptir kaydı ile Genelkurmay Başkanlığı'na çektiği telgraf Büyük Millet Meclisi'nin 24 Mayıs tarihli toplantısında okunmuştur. Bu telgrafta Ali Fuat Paşa, karşı ihtilal hareketinin bastırılmasında elde edilen sonuçları şöyle özetlemekteydi. Öğle vakti Adapazarı ve Sapanca yönlerinde başlayan taarruz kısa bir zamanda başarıyla sonuçlanmış, büyük çoğunluğu Kuvay İnzibatiye'ye mensup olmak üzere asiler tamamen dağılmış, 3 subay ve 1 miktar asi esir alınmış, 4 top ile 4 makinalı tüfek, çokça malzeme elde edilmiş, Adapazarı ve Sapanca işgal ve mülkiye memurları yerlerine yerleştirilerek vazifeye başlatılmıştır. Bundan başka Sakarya tarafından ve Sapanca yönünde yapılan ileri harekete silahla karşı koymak isteyen köyler yakılmış, silahları alınmıştır. Bu tedbirlere yarın da devam olunacaktır. Adapazarı doğusundaki Sakarya köprüleri elimize geçmiştir. Adapazarı ile muhaberemiz vardır, Sapanca ile muhaberemiz açılmamıştır. Ethem Bey'in tehdit kuvvetleri Sapanca'yı işgal eden ve Boğaz kuzeyinde ihtiyaten bulundurulan nizamiye kıtaları yarın bulundukları yerlerde istirahat edecek ve inzibatla meşgul olacaklardır. Ethem Bey, kuvvetlerinin 26 Mayıs sabahı tekrar harekete hazır olduğunu bildirmiştir. Bu telgrafın okunmasından sonra Mustafa Kemal Paşa da bazı açıklamalarda bulunmuş, bu arada karşı ihtilalcilere esir düşmüş bulunan Hüsrev Bey ve arkadaşlarının kurtarıldıklarının anlaşıldığı bildirilmiştir. Karşı ihtilalin bastırılmasıyla görevli kumandanlardan Albay Refet Bey de Gerede'deki karargahından Mayıs'ın 31. günü Gerede'ye gitmek suretiyle görevini çok çabuk bir şekilde yaptığını, evvelce asilerin eline geçen top ve makineli tüfeklerin fazlasıyla geri alındığını, karşı ihtilalcilerin ellerindeki silahların toplanmakta olduğunu 2 Haziran tarihli telgrafı ile Büyük Millet Meclisi'ne bildirmiştir. Meclisin 3 Temmuz tarihli toplantısında Lazistan Mebusu Osman Nuri Bey'in 11 Haziran tarihli bir takriri görüşülerek gereği yapılmak ve meclise bilgi verilmek üzere icra heyetine havale edilmiştir. Osman Nuri Bey bu takririnde özet olarak aşağıdaki hususlara dokunmuştur. 1. Düzce'de meydana gelen olaylar gerçi Ferit Paşa hükümetinin tahrikiyle olmuştu. Fakat genellikle halkı bu derece galeyana getiren sebebin yalnız propaganda olmayacağı ve ihtilal olayının, dipnot, isyan tabir edilen bu iç ayaklanmaların bir karşı ihtilal hareketi olduğu Osman Nuri Bey'in de dikkatini çekmiştir. Daha derin sosyal sebepleri mevcut olduğunu her basiretli insan derhal takdir edebilir. Şöyle ki, birçok senelerden beri idarenin halka yapmış olduğu zulüm ve haksızlığın biriktirdiği kin ve husumette ayrıca bu arada önemli derecede amil olmuştur. Nitekim Rusya'da Çar idaresi yıkılırken asırların sürükleyip getirdiği Rusya'daki arazi meselesinin doğurduğu insan esaretinin Rus köylüsü üzerinde öyle korkunç kindar bir tesiri vardı ki nihayet o köylü fırsat bulunca öyle bir ani hücum yaptı ki önündeki engelleri bir daha dirilmeyecek surette ölüme mahkum etti. Bizde de senelerden beri idarenin kötülüklerinin halk üzerinde az çok buna benzer tesirleri olduğunu unutmamalıyız. Ve bugün Düzce havalisinde yapılan bastırma hareketinin halk üzerinde tesiri şefkatli olmalıdır. Bundan yaptığımız teşkilatın halka doğru olduğu kanaati uyanmalıdır. 2. Bütün dünyaya karşı demokratik bir esas dahilinde Anadolu'da radikal bir teşkilat yapacağımızı ilan ettiğimiz halde gördüğüm tatbikatın ilan ettiğimiz esaslara pek uymadığı görülmektedir. Çünkü herhangi bir kanaati bir kimse sırf taklit eseri olarak taşırsa onu başkalarına aşılayamaz. 3. Hükümet dairelerinden hiçbirisi henüz halkın anlayabileceği tarzda ve evvelden beri düşündüğümüz şekilde halka doğru teşkilata başlamamıştır. Hala teşkilatımızın merkezi olan Ankara'da serbest fikir sahiplerinin polisler tarafından takibi emrolunursa tuhaf duruma düşmüş oluruz. Osman Nuri Bey'in idari ve halk ilişkisi bakımından söyledikleri, Türkiye'nin ve özellikle o günün gerçeklerine pek uygun olmakla beraber karşı ihtilal hareketinin sebeplerini ifade etmekten uzaktır. Fakat herhalde 1. Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı ilk aylarda bu gibi fikirlerin ortaya atılması ve meclisçe kabullenerek hükümeti intikal ettirilmesi, 1. Meclis'in ihtilalci karakterini belirtmesi bakımından önemlidir. 6 Temmuz 1920 günü de Çorum mevzusu Dursun Bey, Düzce ve Yozgat olaylarının yerinde tetkik edilerek halkın ruh haletinin tespitini ve olayların gerçek sebeplerinin ve köklerinin bulunarak doğrudan doğruya meclise bildirilmek üzere bir tahkik heyeti seçilmesini teklif etmiş ve meclisçe kabul olunmuştur. 3. Kol Ordu Kumandanlığı tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na yazılan 13 Temmuz tarihli bir raporda Tokat, Çorum ve Sivas bölgelerinde birçok önemli eşkıyanın ve çetenin yakalandıkları veya hükümet makamlarına teslim oldukları belirtildikten başka Çorum ve Yozgat bölgesindeki karşı ihtilal hareketinin elebaşlarından Çapanoğulları ailesine mensup bazı kimselerin Azizliğe takip müfrezesi tarafından yakalandıkları bildirilmiştir. Düzce karşı ihtilalinin bastırılmasından sonra Büyük Millet Meclisi hükümeti kuvvetlerine iltica edenler affedilmiş ve içlerinde işe yarayanlar bir takım hizmetlere yerleştirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa 14 Ağustos 1920'de mecliste bu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Dehalet eden affolundu ve şurada burada istihdam edilmek dahi istenildi. Bunlar son zamanlarda firar ettiler ve tekrar o mühite girdiler. Anlaşılan orada gizlenip kalmış olan diğer bir takım fesatçılar daha vardır. Bunlar ihtimal kendileri için müsait zannettikleri bir vaziyetin doğduğunu sanarak isyan ettiler ve Düzce'yi gelip eskiden yaptıkları gibi işgal ettiler. Sonra batıya doğru gidip Hendek'i işgal ettiler, doğuya doğru gittiler, Bolu'nun içine girdiler. Bildiğiniz üzere bu bölgede bulunduğumuz kuvvetlerimizi Yunan taarruzu üzerine hemen kamilen delinecek derecede sevk etmiş bulunuyorduk.